Ayrım 4. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 39. Yeni dünya görüşleri halka mal olarak neden ve nasıl yayıldı? Bu yayılma sürecinde ki aynı zamanda bu eskisinin yerine geçme ve çok kere de eski ile yeni arasında bir birleşmedir, yeni görüşün açıklandığı akla uygun rasyonel şeklin, bu açıklamayı yapan kişinin ve bunun dayandığı düşünürlerle bilginlerin, bu yeni görüşü destekleyenlerin aynı örgütten oluşunun etkisi var mıdır? Bu örgüte yeni görüşü benimsemekten başka bir nedenle girdikten sonra da. Aslında bu elemanlar toplumsal gruba ve incelenen grubun kültür düzeyine göre değişir. Fakat araştırma halk kitleleri söz konusu olunca daha da ilginçtir. Çünkü bunlar görüşlerini daha güçlükle değiştirirler ve hiçbir zamanda en saf durumlarında değil, fakat birbirlerinden ayrı şeylerin acayip bir bileşimi halinde benimsenmiş olarak değiştirirler. Akla uygun, mantık bakımından bütünleşmiş şekli bir tezden yana ya da ona karşı ağırlığı olan, hiçbir kanıtı ihmal etmeyen düşünüş şeklinin önemi vardır ama kesin olmaktan çok uzaktır. Fakat bunlar bir düşünce girdabı içinde eski ile yeni arasında bocalayan, eskiye inancını yitirmiş fakat henüz yeniyi benimsememiş herhangi bir kişi için ikinci bir planda kesin olabilecek unsurlardır. Aynı şey düşünürlerle bilginlerin otoritesi için de söylenebilir. Halkın üzerinde bunun büyük bir etkisi vardır ama her dünya görüşünün ayrı düşünürleri ve bilginleri olduğu için otorite de paylaşılmış durumdadır. Bundan başka bütün düşünürleri birbirinden ayırarak fikirlerini aynı şekilde ifade etmiş olmalarından şu sonucu çıkartabiliriz. Yeni görüşlerin yayılması siyasal, son tahlilde toplumsal nedenlerle meydana gelmektedir. Fakat burada şekle bağlı unsurun, otorite unsurunun, örgüt unsurunun, mantığa uygun bütünlüğünün bu süreçte büyük bir işlevi vardır. Bu işlev bireylerde olduğu kadar kalabalık gruplarda da genel yönelme haline gelince kendisini gösterir. Bundan da halk yığınlarında felsefenin ancak bir inanç şeklinde yaşayacağı anlaşılır. Şimdi halktan birinin fikir bakımından durumu düşünülsün. Böyle bir kimsenin fikrinin şekil almasında yaygın kanıların, düşünüşlerin, sınıf ayrımı ölçülerinin, hareket kurallarının rolü vardır. Kendisiyle konuşan ve düşüncesinin karşıtı olan bir görüşü savunan kimse, fikir bakımından üstün olur da kanıtlarını daha iyi ileri sürer ve mantık gücüyle lafını ağzına tıkarsa, halktan bir adam o vakit kanısını değiştirmeli midir? Sadece ani olarak katıldığı tartışmada kendisini savunamadığı için. Böyle olursa her gün değiştirecek, yani ne zaman fikir bakımından kendisinden üstün bir ideolojik hasımla karşılaşırsa inancını değiştirecek demektir. Öyleyse felsefesi hangi unsurlara dayanır böyle bir adamın? Özellikle kendisi için çok önemli olan bir hareket kuralı şeklindeki felsefesi. En önemli unsur hiç şüphe yok akıl dışı ve inanç şeklinde olanıdır. Ama kime ve neye inanç? Her şeyden önce dağınık bir tarzda olayları kendisi gibi düşündüğü ölçüde içinde yaşadığı toplumsal gruba inanır. Halktan bir adam hasmı kendisini ne kadar kandırmaya uğraşsa da bu kadar insan yanılmaz der. Her ne kadar kendisi hasmı kadar kanıtlarını iyi savunamasa da grubunun içinde bunu yapabilecekler, hem de hasmından iyi yapabilecekler vardır. Hem de bütün ayrıntılarıyla düşüncesini düzgün bir şekilde açıklayanları gördüğünü de hatırlar. Bir kere şimşek hızıyla böyle bir kanıya vardıktan sonra bu kanının kanıtları bulunmasa bile bunu benimsemeye devam eder. Bu düşünüş bizi halk yığınlarının yeni edindikleri inançların, hele bu inançlar egemen sınıfların inançlarına uygun olma bakımından toplumun saplandığı yeni bile olsa inançlara karşıt ise o ölçüde zayıf olacağı sonucuna götürür. Dinlerin ve kiliselerin etkilerine süreklilik şansına bakarak bunu söyleyebiliriz. Din ya da şu veya bu kilise genel tarihsel gelişmenin meydana getirdiği zorunluluğun çizdiği sınırlar içerisinde kendi inancını uygun bir örgüt aracılığıyla sürekli olarak canlı tutması, aynı kanıtlara dayanarak mücadele etmesi, hiç yorulmadan inancını savunması ve hiç olmazsa görünüşte bu inanca düşüncenin en üstün şeklini veren, kendi yapısı içinde derecelenmiş aydınları kullanması ölçüsünde kendisine bağlı olanları el altında tutabilir. Kilise ile buna bağlı olanlar arasındaki ilişkiler Fransız devriminde olduğu gibi siyasal nedenlerle kopmuşsa, kilise hesaba sığmaz kayıplara uğramıştır. Bundan başka göreneğe bağlı bazı eylemlerin yapılması bazı zaman sınırlarını aşarsa bu kayıpların artık bir daha giderilemeyeceği düşünülebilir. Bu durumlarda yeni bir dinin ortaya çıkması beklenebilir. Fransa'da böyle olmuştu. Eski Katoliklikle birleşen yeni bir din ortaya çıkmıştı. Kamusal düşünüşün daha genel bir deyimle eski dünya görüşlerinin yerine yenisini geçirmeyi iş edinen bütün kültür hareketlerinin şu belirli zorunluluklara uyması gerektiği anlaşılır. 1. Kendi öz kanıtlarını yorulmadan, bıkmadan anlatış şeklini değiştirerek tekrarlamak, bu halkın düşünüşünü etkileyebilmek için en etkin bir öğretim aracıdır. 2. Gittikçe daha geniş halk tabakalarının kültürce yükselmesine hiç ara verilmeden çalışmak, böylece şekilsiz yığın unsuruna bir kişilik kazandırılmış olur, başka bir deyimle doğrudan doğruya halkın içinden çıkan seçkin aydınların yetişmesine çalışılmalıdır. Bu tip aydınlar sürekli olarak halkla temasta olacaklarından bu yeni dünya görüşünün yığınlarca benimsenişinde büyük rol oynarlar. Bu ikinci zorunluluk yerine getirilebilirse bir dönemin ideolojik panoraması gerçekten değiştirilebilir. Yalnız gruplar içinde otorite ve fikir yeteneğine göre bir derecelenme olmazsa bu seçkinler ne ortaya çıkabilir ne de gelişebilir. Böyle bir derecelenmenin en üst noktasında büyük bir filozof bulunur. Bununla birlikte böyle bir filozofun ideolojiyi benimseyen topluluğun bütününün isteklerini somut olarak günlük yaşayışında kavrayabilmesi, ideoloji birliği etrafındaki toplumsal grubun tek bir beynin hareket çevikliğine sahip olmadığını bilmesi, toplumun malı olmuş bir düşünüşle en iyi kaynaşan, en uygun bir kolektif öğreti biçimini yoğurup geliştirmesi gerekir. Halk yığınlarına mal olmuş bu tür bir düşünce yapısının, bir felsefe ya da bir din inanışına bağnazca saplanmış bir kişinin ya da bir grubun bir düşünce yapısı, biçimsel, kurma isteğiyle meydana getireceği herhangi bir ideoloji çerçevesinde, keyfi olarak oluşturulamayacağı açıkça bellidir. Halkın bir ideolojiyi benimsemesi ya da benimsememesi, düşünüş biçimlerinin akla uygunluğuna ve tarihselliğine yöneltilen bir çeşit eleştirinin açığa vuruluşudur. Keyfi olarak kurulmak istenen ideolojik sistemler, tarih sahnesindeki yarışmadan er geç silinip gider. Hatta kimi zaman o anda elverişli bazı koşulların birleşmesi sayesinde halka gitmede bir ölçüde başarı sağlamış olsa bile bunların kısa ya da uzun sürede ortadan kalkmasının önüne geçilemez. Buna karşılık bir dönemdeki karmaşık ve organik durumun isteklerine uygun düşen fikir yapıları az çok değişik ve acayip görünüşler altında bir takım ara aşamalardan geçseler bile sonunda daima kendilerini kabul ettirir ve saydırırlar. Bu gelişmeler ortaya birçok sorun çıkarmaktadır. Bunların çoğu fikir bakımından üstün değeri olan çeşitli tabakalar arasındaki ilişkilerin üslup ve niteliğinde, yani üst grupların fikir bakımından kendilerinden daha aşağı derecede bulunan tabakaların eleştirici yeni görüşleri, tartışma ve geliştirme yetenekleriyle bağlı olarak sahip olmaları gereken ve olabilecekleri yaratıcı katkının büyüklük derecesinde ve oynadıkları rolde özetlenmiştir. Buna göre tartışma ve propaganda özgürlüğünün sınırlarını çizmek gerekir. Burada söz konusu özgürlük, bürokrasi ve polis anlayışına göre düşünülmemelidir. Bu yöneticilerin kendi çalışmalarını kendilerinin sınırlandırmaları, asıl anlamıyla kültür politikasını belirlemeleri şeklinde anlaşılmalıdır. Başka bir deyimle bilimin haklarını ve bilimsel araştırmanın sınırlarını kim belirleyecek ve bu haklar, sınırlar doğru olarak tanımlanabilecek mi? Yeni ve en iyi hakikatlerin aranması yolundaki yavaş giden çalışmanın, bu hakikatlerin daha bütünleşmiş ve daha berrak bir şekilde formülleştirilmesinin en temelli görünen ilkeleri bile durmadan tartışma konusu yapılsa da, her bilginin kendi özgür girişimine bırakılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Kaldı ki bu çeşit tartışmalara girişilmesi, bilimsel zorunluluktan değil de herhangi bir çıkar düşüncesinden ileri geliyorsa, bunu açığa çıkartmak güç değildir. Ayrıca bireysel girişimleri disipline sokmak ve düzenlemek, her çeşit akademi ya da kültür enstitüsünün eleğinden geçirdikten ve ayıkladıktan sonra ortaya çıkarmak da düşünülebilir. Özel olarak ele alınacak bir memlekette ideoloji alanında hareket yaratan kültür örgütünü ve bunun pratikteki işleyişini somut olarak incelemek yararlı olur. Bundan başka aktif kültür çalışmasına bu işi meslek edinerek katılmış olan kişilerin sayısıyla çeşitli memleketlerdeki nüfus arasındaki orantıyı incelemek ve özgür kuvvetleri yaklaşık olarak hesaplamak yararlı olacaktır. Her memlekette her derecedeki okul ile kilise görevlendirdikleri kişilerin sayısı bakımından en büyük iki kültür kuruluşudur. Ayrıca gazeteler, dergiler, kitap yayınları devlet okulunu tamamlayan halk üniversiteleri tipinde kültür kuruluşları rolü oynayan özel okullarda kültür yaşamını etkiler. Başka mesleklerin de uzmanlaşmış çalışmalarının bir bölümü kültür yaşamına yabancı değildir. Hekimlerin, subayların ve yargıçların çalışmaları gibi. Fakat şunu da söylemek gerekir ki, ayrı ölçülerle olmakla birlikte bütün memleketlerde ilkokul öğretmenleriyle papazlar gibi ulusal halk yığınlarına en yakın ve sayıca en kalabalık olan aydın gruplarıyla halk arasında büyük bir kopukluk vardır. Bunun böyle olmasının nedeni, hükümetlerin sözle tersini ileri sürmüş oldukları yerlerde bile devletin birleşik ve bütünleşmiş, aynı türden, homojen bir görüşten yoksun olmasından dolayı aydın gruplarının şu ya da bu tabaka arasında veya aynı tabakanın sınırları arasında dağınık bir halde bulunmasıdır. Bazı memleketler bir yana bırakılırsa, üniversite birleştirici bir rol oynamamaktadır. Çok kere hiçbir kuruma bağlı olmayan bir düşünür, bütün üniversite ya da benzeri kurumlardan daha çok etki yapar. Praksis felsefesini kaderci bir felsefe olarak benimseyen anlayışın işlevi için bir ağıt yakmalı, belirli bir tarih döneminde yararlı olduğu söylenmekle birlikte ve salt bundan dolayı layık olduğu bütün saygı gösterilerek bu anlayışın da mezara yerleştirilmesi önerilmelidir. Aslında bu anlayışın işlevi çağdaş dönemin başlangıcındaki kader ve tanrının bağışı kuramıyla kıyaslanabilir. Bu kuram ne olursa olsun klasik Alman felsefesi dipnot bundan Kant'la 1724-1804 başlayan ve Marx'la Engels'in yer yer Alman idealist felsefesi, çağdaş Alman felsefesi adını verdikleri büyük idealist akımı anlamak lazımdır. Kant'ın tilmizi olan Johann Gottlieb Fichte 1762-1814 ile Schelling'in 1775-1864 içinde yer aldığı bu idealizm akımı, Hegel'in mutlak idealizminde en tam şeklini alır. Bu klasik Alman felsefesinin üstünlüğü, felsefenin diyalektik olduğunu önermiş olmasıdır. Evrenin ve insanlığın gelişmesi, bu gelişmenin insan beynindeki yansımasının tasarımı, ancak evrensel oluş ve bitişleri, etki ve tepkileri, ileriye ve geriye doğru değişmeleri hesaba katarak diyalektik bir yolda olabilirdi. İşte çağdaş Alman felsefesi doğrudan doğruya bu yolda yürüdü. Kant ise Newton'un durgun, stable, güneş sistemini ve ebedi süresini bir kere ilk devinimi meydana getiren şoktan sonra bir tarih süreci haline getirdi. Bu çağdaş Alman felsefesi Hegel sisteminde sonucuna vardı. İlk kez bu felsefede tüm doğa, insan ve fikir dünyası bir süreç olarak gösterilmiş bulunuyordu. Zorunluluğun bilinci anlamındaki özgürlük anlayışıyla yükselişinin doruğuna ermiş bulunmaktaydı. Bu felsefe halkın Tanrı böyle istedi feryadı ile aynı anlama gelir. Bu ilkel ve basit planda bile Tanrı böyle istedinin ya da Tanrı'nın bağışı Grace teorisinden daha çağdaş ve daha verimli bir görüşün başlangıcını işaretliyordu. Biçimsel bakımdan yeni bir dünya görüşü halkın kaba ve belirsiz görüşünden başka türlü ortaya çıkabilir mi? Bununla beraber tarihçi gerekli görüş açısına sahip olursa daima sarp ve çakıllı olan yeni bir dünya başlangıcının can çekişen bir dünyanın çöküntülerinden ve can çekişmesi sırasında ortaya koyabildiği son ürünlerden üstün olduğunu görüp anlayabilir. Felsefe ve tarih sorunları. Bilimsel tartışma. Tarih içindeki gelişmeleri eleştirel bir gözle incelemek üzere bir takım sorunlar ortaya konduğu zaman Bunlar üzerindeki bilimsel tartışma, bir sanıkla bir savcının karşılaştığı ve sanığın ortadan kaldırılması gereken bir suçlu sayıldığı bir yargılama gibi anlaşılmamalıdır. Bilimsel tartışmada elde edilmesi düşünülen kazanç, hakikatin araştırılması ve bilimin gelişmesi olduğuna göre tutulacak en ilerici yol, bu tartışmaya girenin karşısındaki tartışmacının ileri sürdüğü fikri, hiç olmazsa ikinci derecede bir aşama olarak kendi görüşünün yapısına katmasıdır. Karşıt olanın, ki bazen tüm geçmişteki düşünceler karşıt olarak ortaya çıkar, durumunu ve kanıtlarını gerçekçi olarak anlatmak ve değerlendirmek, aslında bu ideolojilerin, terimin en kötü anlamıyla körü körüne ideolojik bağnazlığın zindanından kendini kurtarmak, işte araştırmada tek verimli yol budur. Felsefe ve tarih. Felsefeden, belirli tarihsel bir dönemdeki felsefeden ne anlaşılmalıdır? Felsefenin ve filozofların bu tarih dönemlerinden her birindeki önemi ve anlamı nedir? Eğer Croce'nin din için ileri sürdüğü tanımlama ele alınıp buradaki yaşama kuralı kitaplarda geçen bir terim olarak değil de pratik yaşamdan çıkarılan bir kural olarak düşünülürse, insanların çoğu pratik olarak hareket ettikleri ölçüde filozoftur. Dipnot. Din, ahlaksal bir davranışa denk düşen bir yaşam anlayışıdır ve bundan başka bir şey de olamaz. Bakınız, religiosità e religione, la storia come pensiero e come azione, Saggi Filosofici 9, La Terza 1954, 6. basım sayfa 257. Bunların eyleminde gidişlerinin ana çizgisi yönünde üstü kapalı olarak bir dünya görüşü, bir felsefe saklıdır. Genellikle anlaşıldığı biçimiyle felsefe tarihi, yani filozofların felsefelerinin tarihi, belirli kişilerden oluşan bir sınıfın ideoloji yolundaki girişim denemelerinin tarihidir. Sınıfın amacı, her dönemde var olan dünya görüşlerini değiştirmek, düzeltmek, mükemmelleştirmek ve bunun sonucu olarak da bunlara uygun düşen hareket kurallarını ya da bütünüyle pratik eylemleri değiştirmektir. Bizi ilgilendiren görüş açısından filozofların çeşitli felsefelerinin tarihini ve mantığını incelemek yeterli değildir. Sadece yöntemli bir yol izleyebilmek için bile felsefe tarihinin öteki bölümleri üzerine de dikkati çekmek gerekir. Yani geniş halk yığınlarının dünya görüşlerini ve en dar bir kadro içindeki yönetici grupların, aydınların dünya görüşlerini ve nihayet bu çeşitli kültür bütünlerini filozofların felsefesiyle birleştiren bağları incelemek gereklidir. Bir dönemin felsefesi şu ya da bu filozofun, şu ya da bu aydınlar grubunun, şu ya da bu büyük halk topluluğunun felsefesi değildir. Bir dönemin felsefesi şu ya da bu filozofun, şu ya da bu aydınlar grubunun, şu ya da bu büyük halk topluluğunun felsefesi değildir. Bir tarihsel döneminin felsefesi bütün bu öğelerin en yüce doruğu belirli bir yönde olan bileşimidir. Bu bileşimde varılan en yüce doruk kolektif eylemin kuralı, yani somut ve bütünleşmiş tarih olur. Bir tarihsel döneminin felsefesi, bu dönemin tarihinden yönetici grubun daha önceki dönemin gerçek yaşamında başardığı değişikliklerin bütününden başka bir şey değildir. Bu anlamda tarihle felsefe birbirinden ayrılmaz, ikisi bir blok meydana getirir. Bununla birlikte özel anlamıyla felsefenin, dipnot, bakınız Croce, La logica come scienza del concetto puro. La logica come scienza du concept pur, Filosofia della Spirito, Bari, La Terza, 1947, 7. basım Revi. Bu kitapta esas olarak Croce'nin 1905'te Napoli'deki Accademia Pontaniana'ya sunduğu muhtıra ele alınmıştır. 1908'de temelde yapılan düzeltmelerden sonraki basımlarda sadece şekil bakımından düzeltmeler yapılmıştır. Felsefe, tarihin ne dışında, ne kökeninde, ne de sonundadır. Tarihin bir anında ya da bazı özel anlarında elde edilmeyeceği gibi her an elde edilebilir. Felsefe her zaman ve tümüyle olguların akışına bağlı olup tarih bilgisiyle şartlanmıştır. Sayfa 208. Bu konuda Gramsci, tarihle felsefenin özdeşliği başlığı altında şu notu yazmıştır. Tarihle felsefenin özdeşliği tarihsel maddeciliğin özdeşliğidir. Fakat belirli bir anlamda gelecekteki bir aşamanın tarih açısından önceden kestirilişi olarak. Croce'yi ilk harekete geçiren Antonio Labriola'nın praksis felsefesi miydi? Ne olursa olsun Croce'nin anlayışında bu özdeşlik tarihsel maddeciliğin özündekinden bambaşkaydı. Buna Croce'nin ahlaksal, siyasal konudaki son yazıları örnektir. Alman proletaryası, Alman klasik felsefesinin mirasçısıdır. Yargısı tamamıyla tarihli felsefenin özdeşliğini içermektedir. Filozofların şimdiye kadar dünyayı açıklamaktan, izah etmekten başka bir şey yapmadıkları, oysa artık dünyayı değiştirmek söz konusudur önermesi de tamamıyla böyledir. Croce'nin tarihle felsefenin özdeşliği konusundaki önermesinin eleştiri bakımından çok önemli sonuçları vardır. 1. Eğer tarihle politikanın özdeşliğine varmazsa bu önerme sakat kalır. Politikadan da kendi kendine ele alınırsa bazıları başarısızlığa uğrayan ve tekrarlanan gerçekleşme girişimlerini değil, gerçekleşeni anlamak gerekir. 2. Bunun sonucu olarak da böylece politika ile felsefenin özdeşliği. Unsurları ve bunların her birindeki çeşitli dereceler ayırt edilebilir. Filozofların felsefesi, yönetici grupların dünya görüşü, felsefe kültürü, bütün halk kitlelerinin dini inanışları gibi. Sonunda da bu derecelerden her birinde bulunan çeşitli ideolojik bileşim, kombinaizon şekilleri incelenir. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 47.